yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok N kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotosunu korumaya ömürlerini adayan, biri finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı. Hem nostalji uyandıran hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Çatosu her perşembe saat 17'de sizlerle.
Can ne haber?
Vallahi iyilik Caner. Senden ne haber?
İyi ne olsun yokluğunda gene. Bir takım konular hazırladım. Oturdum çalıştım.
Ne güzel.
İstanbul'un keyfini asla çıkarmadım. Gerçek bir İstanbullu gibi. Ankara planımız iptal oldu bu sefer.
Maalesef, maalesef. Şanssızlıklar, zamansızlıklar.
O nedenle bu programda aslında Ankara vs. İstanbul yapacaktık ama biraz daha ötelememiz gerekecek. Bu kadar öteleye ne çıkacak sonunda onu da bilmiyorum ama.
Olsun, yine de daha güzel zamanlarına denk gelirsin. Bu arada en azından şunu söylemek gerek ki geçen hafta Ankara'da çok karlı zamanlar vardı. Bayağı kar yağdı. Bu sene, hatta birkaç senedir doğru düzgün kar yağmıyordu. Fakat şimdi İstanbul'a geldik. İstanbul'da da lodos fırtınası peşimizi bırakmadı. Havalar kötü gidiyor, bilemiyorum.
Sorma, bugünkü baygınlığımın temel nedeni o zaten. Yani böyle soldan geliyorlar. Bakalım.
Ya büyük konuşmak gibi de olmasın ama yani İstanbul'dan kaçma sebeplerinden bir tanesi de gerçekten şu lodos olabilir.
Lodos
yani.
Yani başlı başına bir kaçma nedeni olabilir.
Çok
yani
kötü bir baş ağrısı, böyle, halsizlik.
Yani hani böyle evinde 8 kedisiyle tek başında oturan insan moduna giriyorum. Moralimi bozuyor. Bugün kontra konularım var. Seni sevmediğin yerlerden çalıştım.
Buyurunuz efendim, bekliyorum. Buyurunuz.
Okan Bölgen konumuz.
Güzel.
Bir yerlerinden önceki bölümlerde bir bağlanmıştık 90'lar konuşurken. Sonra ben hani başka bir vesileyle başka bir şeyler dinlerken podcastlerde işte Nilay Örneğin podcastinde falan birkaç podcast bitirdim yokluğunda. Ankara'ya da gelememenin vermiş olduğu avantajla. Farklı farklı konular kafamda türedi. Yani bizim şimdiye kadar konuştuğumuz konularla bağlanan aslında bunların devamı olabilecek şeyler var. Bunlardan bir tanesi yani bu son zamandaki Richard oyunu Okan Bölgen'in. Yani zaten 90'lardaki figür oluşu, işte sinema filmlerindeki performansları, her ne kadar sonraki filmleri yani güncel filmleri, sinema filmleri, işte inşaat vesaire falan, hani bunlar biraz tartışmalı veya işte daha sönük gibi filmler olsa da diğer yaptığı işlere göre. Biz bir ağır roman, bir de İstanbul Kanatlarımın Altında ile zaten bambaşka bir yere koymuştuk. Bu arada İstanbul Kanatlarımın Altında da hikaye içinde hikaye olan bir film. Yani bunu ara ara böyle Galip Tekin'e referans verip çıkıyoruz. Hatırlamıyorum ilk bölümlerde konuştuk mu ama bir kere zaten Mustafa Altoklar'la Galip Tekin arasında bir yani birebir onların arasında olmayan ama ailelerinden kaynaklı bir kan davası, bir husumet hikayesi var. Bunu İstanbul Kanatlarının Altında'nın çekimi süresinde galiba fark ediyorlar. Orada da hikaye şeyden çıkıyor. Bu İstanbul Kanatlarının Altında'daki Hazerfe'nin kanat çizimlerini işte Galip Tekin yapıyor aslında filmde gördüğümüz. İşte Okan Bölgen de bunun önemli şeylerinden biri. Yani 90'larda hep böyle kırık projelerle, işte Out of the Box projelerle, işte Zaga, Televizyon Çocuğu vesaire hep böyle şeyin dışında, ana akımın dışında veya yapılanın dışında, işte yani şu anda mesela geçenlerde konuştuk, işte İstanbul daha böyle robot gibi insanlar, Ankara daha böyle insan gibi insanlar, sabah merhaba diyor bilmem ne diyor, hani bu naifliği arıyoruz bir yandan bu naiflik var diyoruz 90'larda ve belki de daha öncesinde, bir yandan da ama insanların suratına çat diye telefon kapatan bir adam. Buna tav oluyoruz. Hani bunu seviyoruz. Yani sadece bu değil tabii. Yani ne güzel insanların yüzüne telefon kapatıyor hikayesi değil de. Yani bu kadar böyle köşeli bir profil. Hala da köşeliliğine devam ediyor. Benim takıldığımda Richard'da buydu. Ama burada bir önce bir sana sorayım. Nasıl bilirsiniz Okan Bayülgen'i?
Okan Bayülgen'i. Yani Okan Bayülgen'i eski 90'lı yıllarda tabii ki özel kanalların da ortaya çıkmasıyla beraber oralardaki televizyon ünlüleri yavaş yavaş artmıştı. Beklenmeyen, daha önce denenmemiş şeylerin denendiği zamanlardı. Şimdi çok net hatırlamıyorum. Sen daha iyi bilirsin. Okan Bayülgen'in radyo geçmişi var mıydı?
Var.
Okul televizyonlara çıkmadan önce bir radyo geçmişi bir şey
de olabilir, eş zamanlı da olabilir.
Anladım.
Ama bir radyo, yani ciddi bir radyo şeyi var.
Çünkü benim de ilk hatırladığım zamanlarda bu televizyon kuşu dönemi belki de çok daha eski, gece yarısı 12'den sonra yayınlanan ve birebir yaptığı ama aynı sanki radyoda, yani o zamanlar televizyonda program yapıyormuş gibi değil de sanki radyoda anons geçiyormuş gibi anlatıyordu. Fakat konuştuğu şeyler, konular ve tabii ki kendi hitabeti farklı geliyordu insanlara. Hele ki o zamanın özel televizyonlar zamanında Okan Bayülgen farklı bir figürdü. Yani hepimiz herhalde bir şekilde bulaşmışızdır, onu izleyerek büyümüşüzdür. Hatta yani bugünlere bile getirilebilecek şeyleri varsa çok daha sonraki zamanlarına, belki de Zaga zamanlarına denk geliyor ama Feyyaz mesela oradan çıkmadır. Soyadını hatırlayamadım şu anda gibideki Feyyaz'ımız. Evet. O zamanlar Okan Bayülgen'le beraber komedi yapıyorlar. Aziz Kedi de aynı zamanlarda tabii ki, bunların hepsi. Dolayısıyla orada bir yaratıcı bir unsur olduğu çok bariz belli. Televizyonda da o zamanlar çok aşkınmış gibi yaptığı işlerin de işte bugün senin o dinlediğin programlar gibi programları izlediğimiz, aslında birazcık da daha da aşkın işler yapmak için para kazanmanın bir formülü olduğunu görüyoruz aslında. O zamanlar bize çok çılgın, çok garip gelen şeyleri yapmak, demek ki Okan Bayülgen'in bugün yaptığı şeylere bir kapı aralamasına vesile olmuş şeyler olduğunu gördüm en azından ben. O podcast'i ben de çok daha önce dinlemiştim ama sen söyleyince birazcık kulak misafiri oldum bir kez daha. Ama genelde anlattığı şey buydu benim anladığım kadarıyla.
Televizyon Çocuğu zaten böyle mizah dergisi gibi bir şeydi yani. Televizyon Çocuğu, Zaga, ondan sonra diğer programlar ve kendi içinde dediğim gibi Feyyaz olsun, daha birçok profil vardı, isimleri aklıma gelmiyor. Şey de oradaydı galiba. Tamer Karadağ'ın ödül konuşmasında.
Evet. Evet.
Yani çok değişik profiller çıktı. Hani böyle mizah dergisi gibi böyle bölünerek çoğalan bir şeyi de var. Üretim tarafı da var programların. Şeyle birleştireceğim bunu. Hani Okan Bayülgen'le ilgili şimdi açtığım bir kanal var. Bu sohbetin bir de paralelinde Kutlukan Perker'le ilgili açacağım bir kanal var. Ve ikisinin birleşeceği bir nokta var. Yani böyle bir yine Suna Yakın var bir noktaya gidecek bu anons. İkisinin de aslında üstünde durduğu platform, Kutlukan Perker'in çok genç yaşlarda Gırgır'da karikatüre başlamış olması, benim de format olarak, içerik olarak, tavır olarak, dil olarak aslında çok birbirine benzetmem. Neden birbirlerine bağlanacaklar? Çünkü Richard'ın, yani son tiyatro oyunu Okan Bayülgen'in, hem yazdığı işte Yalın Alpay'la beraber, Yalın Alpay'ın danışmanlık yaptığı, bir kişi daha danışmandı sanırım. Burada böyle isimleri sürekli unutuyoruz. Çalışıp da gelin lan falan diyebilir dinleyiciler de. Çalışıp gelince keyfi olmuyor.
Hayır, bir de pek çok şey bir anda aklımıza geliyor. Önümüzde herhangi bir izleyeceğimiz bir metin olmasına rağmen çoğu şeyde konuşurken aklımıza geliyor ve bazen maalesef hatırlayamayabiliyoruz.
Şimdi Richard'ın illüstrasyonlarını Kutlukan Perker yapıyor. Bir öyle bir bağlantı var. Ama bundan önce, Kutlukan Perker'e gelmeden önce, şu Richard'a yaklaşımı ve Shakespeare konusu Okan Bayülgen'in önemli. Shakespeare şuradan önemli. Biz lisede, ortaokulda Shakespeare okutulmuş insanlarız her şeyden önce. Yani Komiser Shakespeare gene bizim zamanımızda çok böyle zamanın ötesinde filmlerden biriydi ama yani zamanında, zamanın çok da ötesine geçmeli mi, orada bırakılıp kalmalı mı, ondan da emin değilim ama o da enteresan bir şeydi. Bir de Anonim filmi. Yine bütün bunlar Shakespeare'le beraber gelen, aslında Shakespearean prodaklar diyeyim. Ama hepsinin önemlisi Shakespeare'in bize lisede okutulması. İşte literature, gold kitapları. Orada hani bizim bir şekilde Burada farklı figürleri bu arada bizim çocuklar selam istediler. İsmimizi verin dediler. Ahu Ayça Uygur. Lise arkadaşlarımız. Bu Shakespearean eğitime maruz kalan kişiler. Oralarda sana da şeyi soracağım. Yani mesela sen o dönem Robert'e geçmiştin ama Dicle Hoca mesela bize çok iyi bir Shakespeare eğitimi vermişti. Yani oradaki o Shakespeare ne demek istiyor aslında, o yaprağın anlamı ne orada, yaprağın cinsel anlamı ne, işte diğer taraftaki çağrışım ne falan, bütün bunlarla ilgili şey var. Yani konuyu Ölü Ozanlar Derneği'ne kadar sürebileceğimiz bir aldığımız bir eğitim tarzı var orada Kadıköy Anadolu'da ve sonra da senin de Robert'te. Burada bir köşeli parantez açıp, var mı sende iz bırakan hocalar böyle? Okuldan ben biliyorum özellikle Kadıköy Anadolu'da sende de böyle iz bırakan kişiler olduğunu ama Ülke Hoca var mesela.
Yani edebiyat hocamız ne iyi bir adamdı. Şimdi Shakespeare konusunda şunu söyleyeyim. Sadece Kadıköy Anadolu'da değil, şansıma benim Robert Kolej'de de ayrı bir dönem boyunca Shakespeare sınıfı açılmıştı. Ve ben Shakespeare dersleri aldım. Orada birkaç tane Shakespeare kitabı okuduk. Bunların içerisinde 3. Richard da vardı tabii ki. Ve aynen orada da bize öğretilen, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi biz Shakespeare uzmanı olmadığımız kesin. Ama en azından Shakespeare dendiği zaman aklımıza sadece güzel yazılmış şiirlerden oluşan metinlerle bir tiyatro oyunu, özellikle de zor dilli, böyle nasıl ağdalı bir İngilizceyle, yani bizim gibi daha yeni yetme İngilizceyi öğrenen insanlar için bile, öğrenciler için bile çok zor, anlaması çok zor bir dildi. Fakat orada işte bir kılavuzunuz, iyi bir kılavuzunuz, iyi bir hocanız olduğu zaman şunu anlıyorsunuz ki anlatılanların hepsi ve Shakespeare'in yazdığı her şeyde aslında hayata dair mevzular. Dili ağır olmasına rağmen orada işin içine soktuğu meselelerin hepsi insanlığın aslında günlük yaşantısıyla birebir örtüşen meseleler. Tabii ki zamanının tiyatro algısı, önemli olan meseleler de düşünüldüğünde birazcık daha işte görkemli aristokrat hayatı anlatıyor olması çok da şaşırtıcı değil. O aristokrat hayatının içerisine ufak tefek komedi unsurları ekleyip bunu da daha alt sınıftaki yaşayan insanların üstüne bindirmesi ne tesadüf ne de uydurulmuş bir şey değil. Onun da bir mekaniği var, onun da bir sebebi vardı. Dolayısıyla evet, şanslıyız bizler bence de. Hani dünyada tabii ki sadece çok iyi edebiyat yapan Shakespeare yok ama Shakespeare gibi bütün dünyaya bir şekilde etki etmiş bir insanın yazdıklarını o yaşlarda inceliyor olmak, anlamaya çalışmak ileriki zamanlarda insana yine çok büyük fayda sağladığını söyleyebilirim. Richard özelinde de kesinlikle şu çok doğru. Bilmeyenler vardır belki, mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ya da bir oyununu da gidin. Çünkü Okan Bayülgen'den önce yanlış hatırlamıyorsam devlet tiyatrolarında da oynuyordu. Ya da bir Hakan Gerçeğin vardı.
Yani zaten her dönem bir oynanıyor.
Evet doğru. Ama Richard yani özelliği ayrı. Neden ayrı tutuyorum onu? Çünkü Richard da kötülüğün ta kendisinin sahneye konmuş bir hali var. Yani kötülüğün ne demek olduğunu bir karakter üzerinden seyirciye yansıtan bir güzel bir özelliği var açıkçası. Ve o kötülüğü yakalamak, o kötülüğü yakalarken aslında içindeki o insan olmanın hallerine ilişkin bir şeyler söylemek. Zamanında Shakespeare bunları yazmış ama sahneye konduğunda onu birebir izleyebilmek çok daha etkileyici bir durum.
Zaten ötekileştirme üzerinden yaklaşıyor Richard da. Şimdi 3. Richard Shakespeare'in yazdığı işte yüzlerce yıldır süregelen varlığını sürdüren oyunu. Benim çok bayıldığım bir oyunu değil. Hani Shakespeare uzmanı da değilim, ayrı konu da. Yani oyunları içerisinde benim bayıldığım bir oyunu değil çok fazla. Farklı şekillerde tüketmeyi tercih ederim Richard'ı. Bir normal metin olarak okumak olabilir. Hakan Gerçeğin izledim performansını. Yani Hakan Gerçeğin klasik performansı. Wow olmadım ama. Yani şöyle wow olmadım. Ben daha Van Gogh'çuyum orada Hakan Gerçek tarafında. Ama güzel tabii ki de, hani çok iyi bir performanstı, iyi bir oyundu. Ama Okan Bayülgen'den konuyu açıp da buralara kadar bağlamamın nedeni Richard oyununda üzerinde gittikleri iz. Yani oyunu ters yüz etmek de değil ama böyle Inception'vari bir gerçeklik içinde gerçeklik gibi. Richard üzerinden öteki olma konusunu okuyuş şekilleri gibi. İşte Richard Hell'di yanlış hatırlamıyorsam karakterin adı. İşte pasaportunu yırtıp da Londra'da falan var olmaya çalışan bir survival hayatı yaşayan bir karakter. Ve burada hani işte adli tıp raporlarını okuyup adli tıp raporlarında aslında Richard'ın o kadar da böyle hunchback olmadığı, işte o kadar da çirkin olmadığı, hatta belki de böyle sarışın mavi gözlü yakışıklı bir profil olduğu, o kadar da topal olmadığı gösterildiği kadar kötü, yani en azından çünkü kötülüğü o dönemlerde o çağlarda fiziksel bozukluk ve bu fiziksel bozukluğun işte karakterde yarattığı eksiklikler ve travmalardan dolayı kötülükleri yapan insan hani şeklinde okunması üzerinden yapılan bir temellendirme var. Şimdi 2012'de bulunmuş yine yanlış hatırlamıyorsam şeyler, kemikler bir otoparkta Londra'da. Bunların üzerinden aslında fiziksel olarak o kadar da kötü bir profil olmadığı, Shakespeare'in Tudor hanedanlığının desteğiyle ve Tudor hanedanlığına yaranmanın için aslında böyle bir metin yazmış olması bambaşka bir noktaya götürüyor bizi. Yani oradaki ötekileştirme vesaire konularıyla beraber. Buradan da şeye bağlanıyorum. Yani Shakespeare içinde Shakespeare bir oyun var. Bizim Shakespeare'le ilgili başka tecrübelerimiz var. Ortaokuldan gelen ve hakikaten çok iyi öğretmenlerin bize bunları anlatması. Yani orada mesela Shakespeare'in yanında Arthur Miller, Dead of a Salesman anlatışı vardır bize bir Dicle Hoca'nın. Yani oradaki Biff karakterinin işte yakışıklı böyle şey, hani daha böyle altın çocuk, işte onun kardeşi daha böyle kenarda köşede kalan başka bir öteki gibi. Ama hani hayat bambaşka akıyor ikisi içinde. İşte altın çocuk tamamen başarısız bir profile dönüyor. İşte babalarıyla olan iletişimli falan gibi. Bunları bu kadar katmanlı bir şekilde ortaokul, lisede görmenin, okumanın başka kapılar açtığını düşünüyorum. O yüzden de ben bu Richard'taki hikayeyi ve hikaye yaklaşım tarzını Okan Bölge'nin çok kolay satın aldım. Hatta Anonim filmine de bağladım. Anonim filminde de biliyorsun yani Shakespeare aslında hani no name bir adam. Başarısız bir tiyatro yazarı, hatta tiyatro oyuncusu. Kraliyet hanedanlığını eleştirmek isteyen yine hanedanlığın içinden bir kişi yazıyor oyunları ve Shakespeare'e veriyor ve bunları kendi adına sahnelet diyor gibi. Yani bu kurguyu satın almaya çok meyilliyim ben. Richard'da dediğim gibi işte Al Pacino'nun Looking for Richard filmi. Evet. Zaten Al Pacino'nun kendisi baktığın zaman Hollywood'da bir üçüncü Richard olabilir yani kind of hani öyle bir seri katillik durumu olmasa da çok o resme uyuyor. Hani komple paket böyle içine çekti konsept beni. Ve bir süredir de bununla ilgili röportajları, oyun arkası belgeselleri falan izlemeye çalışıyorum. Bilet bulamadığım için hali hazırda gidebilmiş değilim.
Bak şimdi senin de seveceğin bir göndermelerden bir tanesini yapıp ondan sonra da ufak bir ara veririz muhtemelen. O Death of a Salesman'daki Beef karakteri bak seneler sonra belki hatırlarsın Geleceğe Dönüş filminde Beef karakteri olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun ne kadar hani tesadüf, ne kadar o düşünülerek yazıldı hiçbir fikrim yok ama o sanki yıllar sonra orada gördüğümüz çocuğun büyümüş halini Geleceğe Dönüş filminde bir işte zorbalık yapan bir eleman olarak görüyor olmamız da çok ilginç bir tesadüf olmasa gerek. Bence kesinlikle esinlenme vardır. Şimdi madem bu kadar konuştuk, Looking for Richard'ı da özellikle ben altını çizmek istiyorum. Bu Al Pacino'nun Richard'ın oynamaktan çok Richard'ı oynamayı nasıl oynayabilirim acaba diyerek düşünmesinin aslında filmidir. Bir nevi belgeseldir. Böyle küçük küçük oyundan sahneler olmakla beraber arka planında aslında tamamen işte o kötülüğün insan kemiğine bürünmüş halini nasıl canlandırılabiliriz'in çok güzel bir oyunculuk dersidir aynı zamanda. Ve yine az önce temas ettiğin noktaya geliyoruz. Bu sadece işte işte saf bir kötülük deyip geçiştirilecek bir şey değil. Çünkü ona yamanmış bazı, özellikle de Shakespeare'in anlatımından gelen bazı özellikler var. Bunun ne kadar aslında tutarlı olup olmadığını da kendisi de sorguluyor Al Pacino. Çok güzel bir eser gerçekten de. Madem böyle, biz de o filmden bir soundtrack albümünden, hem de Richard'ın kendisini, Duke of York Richard ismi verilen şarkıyla devam edelim. Bestecisi Howard Shore bu arada. Çok da güzel bir albüm. Tamamen filmde kullanılan müziklerden yapılmış. Onu dinleyelim. Ondan sonra da devam edelim.
Evet, bu kadar Shakespeare'den sonra Daylight konulara gidelim istiyorum ama şeyde kaldım ben. Ortaokul, lise romantizminde kaldım. Oralar benim için çok kıymetli, değerli çünkü. mesela Ölü Ozanlar da hani Robin Williams, onunla ilgili şeyin ne? Yani bunların hepsi aynı kazanın içinde pişiyor benim kafamda bir şekilde. İşte oradaki o öğretmen profili, o Captain, my Captain falan. En son filmin sonunda işte ayağa kalkmalar. Çok acayip gençlikleri filme denk gelen çok acayip oyuncular var bu arada. Sadece Robin Williams değil, yani filmin geri kalan kadrosunun da çok acayip bir sınıf o sınıf. Hani oralarda ne düşünüyorsun? Bu hoca ve hayatı değiştiren, hayatı dönüştüren hocalar daha mı çoktu bizim zamanımızda?
Ben açıkçası o konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum bir kere. Çünkü ortaokul yıllarında belki birebir Ölü Ozanlar Derneği gibi bir şey yaşamasak da ben herhalde Kadıköy Anadolu Lisesi'nde özellikle sınıf arkadaşlığımda yaşamış olduğum o birliktelik halini başka hiçbir yerde yaşamamıştım. Dolayısıyla bize o gösterilen, işte Ölü Ozanlar Derneği gibi filmlerde gösterilen o sıcaklık duygusu zaten aslında günlük hayatımızda birebir yaşadığımız şeylerdi. Böyle bir film nostaljisinde ya da romantizminde seyretmiyorduk ki onu, zaten vardı. Hatta ufak bir anekdot anlatayım. Bu anekdotun baş kahramanları da kahramanlarından bir tanesi de Caner'dir aslında. Biz yine her teneffüste olduğu gibi hemen aşağı inip top oynamaya meraklı birkaç arkadaştık. Ve top oynarken de işte bir arkadaşımızın çok ayarı yoktur şut çekerken. Şimdi ismi lazım değil. Karşımda oturmasına rağmen. Çok sert bir şutuyla yemekhane camımız yerle bir olmuştu. Tuzla buz olmuştu. Ve tabii ki o ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir de küçücük çocuklarız. Ve bütün sınıfın ben bir araya gelip sadece o cam yapılsın da hiç kimseye laf gelmesin diye. Yani sadece şey de değil, orada top oynayanlardan falan bahsetmiyorum. Bütün sınıfın bir araya gelip para toplayıp o camı tamir ettirdiğini çok net hatırlıyorum mesela. Şimdi dolayısıyla bu tür şeyleri yaşayan insanlar için o filmlerde anlatılan o sınıf duygusu, o belirli başlı hocaların bize katmış olduğu birlik, beraberlik hissiyatı bizim için zaten sıradan şeylerdi. Günlük hayatımız böyleydi zaten. Yani şu anda sonuçta bir sınıf içerisinde bulunmadığım için pek bilemeyeceğim ama genelde etrafımda çok da fazla böyle bir birliktelik, birlik olma hali, herhangi bir şeyi üzerine herkesin ilgisi olsun olmasın sadece orada beraber olunduğu için gelinen o birlik halini çok da fazla görebildiğimi zannetmiyorum açıkçası.
Ya ben de çok görmüyorum. Yani okulda öğrencilere baktığımda, etrafıma falan baktığım zaman çok acayip görmüyorum. Ha, belli kesimler, belli gruplar belki var. Her sınıftan, her dönemden böyle belli gruplar kalıyor. Ve fakat hani bizim zamanımızdaki gibi değil. Şey enteresan geliyor bana. Yani gençlerin çok acayip bir bilgi talebi var. Yani bunu işte Richard şeyinde Okan Bölgen de söylüyor. Çok acayip bir bilgi talebi var insanların ve hani eski zamanlardaki o oyunları günümüze uyarlamanın ve içine günümüzdeki detayları katmanın ve böyle ters yüz etmenin bu yüzden önemli olduğu gibi bir noktaya gidiyor konu. Yani YouTube'da 15 dakikanın üzerinde bir şey seyredilmiyor artık veya işte farklı farklı içerikler tüketilmeye çalışan bu folik asit bebekleri tırnak içinde çok fazla enformasyon açlar. Ha, bu enformasyonla ne yapıyorlar? Nasıl bir şey üretiyorlar? Ürettikleri ne kadar kalıcı oluyor? Bunlar ayrıca konuşulması gereken şeyler ama bu kadar enformasyonu aç bir kitlenin ne bileyim bana şeyi çok tatminkar gelmiyor. Yaklaşımları, işte öğrenci öğretmen ilişkisine olan duydukları saygı. Bu tabii öğretmenler tarafından ve eğitim sisteminin, akademinin bozulmasından veya işte bambaşka bir noktaya gelmesinden, 10 binin üzerinde Twitter takipçisine ulaşan akademisyenlerin kafayı yemesinden falan, hani böyle yerlere de gidiyor olabilir konu. İşte belli bir yaştan sonra gelen popülerlikle kafalar yanıyor muhtemelen. Konu şey, yani bizim zamanımızdaki gibi değil ama bizim zamanımızdakinden daha fazla bir bilgi talebi var. Çok daha kısa zamanda çok daha fazla şeye ulaşılmak isteniyor. Ama bunun gidişi yolu da bu değil. Yani buna sebat etmemek, işte bu yolu yürümemek, ne bileyim yani kütüphane, binlerce kütüphane var etrafımızda. Bizim zamanımıza göre çok da daha fazla kütüphane var. Hoş biz de çok gidip kütüphanede dersler dışında gezip takılan kişiler değildik ama hani günün sonunda kütüphanelerin de aslında yani şimdi işte en son yayına girmeden önce Beykoz'da açılan yeni kütüphaneyi gördük. Denize sıfır falan. İşte İstanbul Üniversitesi'nin orada kütüphane ve manzarası bambaşka bir şey. İşte Ankara'daki kütüphaneler bambaşka bir konu. Kütüphaneler üzerine fotoğraflar çekiliyor, fotoğraf albümleri yapılıyor. İşte yurt dışındaki o acayip kütüphaneler, devasa kütüphaneler başka bir hava veriyor. Ne bileyim Seven filminde bile bir kütüphane gördüğün zaman o kütüphane o kadar iyi kurgulanmış ki o thriller film içerisinde. Onun sana verdiği hissiyat bambaşka bir hissiyat, bambaşka bir öğrenme veya işte ne bileyim bir romantizm, bir o külliyatın içinde yer alma hissi veriyor. Güvenli, korunaklı ama bir şeyleri damıtıyormuşsun gibi bir his veriyor. Yani bu şey gibi üçü bir aradaki kahveyi asla içmeyip işte demli kahve falan. Hani bu tarz demli talepler oluyor hayattan. Böyle bir süreç geçirdiğin zaman. O nedenle bana şeyler enteresan geliyor. Yani Ülkü Hoca'nın gelip de ya Can Bey siz ne yapıyorsunuz? Beni öldürecek misiniz? Nasıl bir kitabı okuyorsunuz siz falan deme konuları. Hani buraların işte hep konuşuyoruz ya. Öğrenmiyoruz, deneyimlemiyoruz, düşünmüyoruz ama bir şekilde sahip oluyoruz. İşte bu yapay zeka vesaire konuları. Buralardayım yani.
Ama işte bu söylediğin şeyle de ilgili en büyük düşmanımız zaten biliyorsun ki zaman. Yani zaman, her şey çok daha hızlı, her şey çok daha fazla olmak zorunda. Artık yine gelirken konuşmuştuk yakındaki gibi bölümlerinden bir tanesiyle biliyorsun. Deneyim değil mi? Deneyim evet. Kazanabilmek ama bunu da sadece o deneyim kazanmak için yapıyor olmak. Onun bile demlenmesine izin vermeden sadece böyle heybemize aldım attım o deneyimi diyebilmek için bir şey söylüyoruz. Ülkü Hoca'nın az önce söylediği şey bir kere çok kibardı hatırlarsın. Bütün öğrencilerine karşı sanki bizlerle hiçbir zaman bir çocuk gibi konuşmadı Ülkü Hoca. Her zaman işte beyefendi, hanımefendi diyerek inanılmaz saygılı bir şekilde ve bizim için sanki tabii bizimki de çocuk haklı. O zaman muhtemelen bunu o kadar da fazla gördüğümüzde çok da fazla saygı duymuyorduk. Belki de hatta belki de arkasından bile konuşuyorduk. Fakat zaman ilerledikçe ve biz de kendi gelişimimizi tamamlamaya doğru gittikçe anladık ki aslında o zaman yapılan hareketin, o saygı çerçevesinin, o konuşma hitabının ne kadar büyük etkisi olduğunu üzerimizde ve bu şekilde olmanın da işte sadece deneyim katmak anlamında değil ama insanın kendisini şekillendirmesiyle bir ilişkisi olduğunu da görebildik. Kütüphaneler için de aynı şey. Oralar artık yani bir nostalji objesi değil ki kütüphane. Sen az önce ne sordun mesela? Herkes bilgiye aç. O bilginin maalesef internet çağında birkaç arama motoruna yazılan birkaç sözlükle elde edilen o hap bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olması bilgiyi özümsemenin aynı hızda gerçekleşeceğini göstermiyor aslında. Bence arada yapılan unutulan daha doğrusu nokta bu. Bilgiye ulaşmamız kolay olabilir şu noktada. Ama o bilgiye ulaşmamızın hızındaki kadar hızlı bir şekilde bilgiyi özümseyip karşı tarafa ya da kendimize bile iletiyor durumda değiliz. Ve işte o hız bizim hem düşmanımız olan hem dostumuz olan o hızda bu söylemiş olduğun idrak seviyelerinin hep farklı şekilde gerçekleşmesine sebep oluyor. Ve maalesef hani yine diyorum sadece nostalji yapmak için söylemiyorum bunu ama bir arama motorundan bulmuş olduğu 3-5 kelimeyle bilgiye sahip olduğunu düşünmek belki de çağımızın en büyük yanılgılarından bir tanesi bu anlamda. Dolayısıyla hem o zamanının bizim öğretmenlerimizin bize göstermiş olduğu o saygı çerçevesinde paketlenen bir iletişim var. O iletişimle birlikte elde edilen bir bilgi var ve o ikisinin harmanı söz konusu olup bize gösterilmiş olan bir iletim süreci var. Bu iletim süreci artık biraz koparıldı ya da hızlandı. Hızlandığı için de birazcık değersizleşti diye tahmin ediyorum en azından.
Gene boomer boomer yorumlar.
Geldik gene 40 yaşlarımızın doğasına geri dönüşe değil mi?
Hafif hafif toparlayalım o zaman. Ver mesajını da gidelim.
Açıkçası çok bir mesajım yok ama bu kadar şeylerden bahsettik. Kötülük dedik, insanların seçimi dedik, kütüphaneler dedik, etrafımızdaki şeyler. Bu hafta seçim haftası Caner'cim, hatırlatmak gerekirse. Aslında bununla ilgili çok daha başka bir zamanda, belki de başka bir seçim zamanında politikaya değinmeden seçimlerle yaşadıklarımızın şöyle bir harmanladığımız bir program belki ileride yaparız. Belki seçim sonrasında yaparız. Fakat bütün bunların hepsinin etrafımızda gördüğümüzde seçime dair en azından yapılanların, edilenlerin, o propagandanın da bir noktada bu söylediğimiz yavaşlıkta olmayıp o yavaş yavaş üzerimize katarak bilgi haline dönüşmesinden daha çok hızlı bir şekilde üzerimize atılıp geçilip seçim sonrasında muhtemelen unutulacak olması aslında sıkıntılardan bir tanesi. Bu kadar zaman içerisinde neyin seçimini nasıl yapacağız ben de çok merak ediyorum ama bakalım hayırlısı olsun hepimiz için.
Şimdi öncelikle bu bir seçim değil, bu bir razı olma. Temel sıkıntımız o yani. Uzun zamandır seçmiyoruz, razı oluyoruz. Dolayısıyla bu dinamik kırıldıktan sonra belki gerçekten seçimler hakkında bir şeyler konuşulabilir. Ama yani teke tek kavgaya da 20 kişi toplayıp gidene de bilmiyorum ne derece tamah edilmesi gerekir. Benim seçimlerle ilgili hiç politik olmayan mesajım bu kadar.
Evet, hangi şarkıyla kapatıyorsun bakalım bu sefer?
Pink Floyd, The Wall.
Ay, bak Pink Floyd, ikidir Pink Floyd çalıyoruz. Çok da güzel oluyor. Gerçekten ben kendim dinliyorum. Uzun süredir de dinlememiştim. Ama iyi bir gönderme oldu bütün bu yaptığımız eğitim sistemine vesaireye. Çok güzel bir gönderme oldu. İyi peki, o zaman haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, esen kalın. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 foot and whose width is 1 feet. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. We'll be right back.
for all, and whose wit takes one shake.